Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
uyumlu için. Yemek.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize işte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için bugün de. Cihan Aktepe yayını sizlere ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Telefonlarımızı hatırlatalım. Yayın boyunca bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bizlere Hayatın Sesleri olarak aradığınızda ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bu haftanın ilk birlikteliğinin İşte ilk müziği.
Dünya bir hazine.
Köşemizde sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Sayın Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi bu hafta köşemizde herkes için eğitim, UNESCO'nun eğitim alanında geliştirdiği çok önemli programlardan biri.
Evet.
Biz de bugün bu programı konuşacağız. Herkes için eğitim nasıl bir programdır öncelikle? Küresel bir program galiba,
küresel,
değil mi?
Evet, evet. Şöyle başlayayım isterseniz. Biliyorsunuz ki UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ve Birleşmiş Milletler'in 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de 26. maddesi zaten der ki herkes eğitim hakkına sahiptir. Yani dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı
evet.
gözetmeksizin herkes, her insan eğitim hakkına sahiptir der. Ve yani temel vizyonu buradan çıkıyor söylemek istediğim. Herkes için eğitim, UNESCO'nun eğitim alanında söylediğiniz gibi geliştirdiği en önemli programlardan biri. Ve eskiye dayanıyor biraz. Yani 1990 yılında başlatılıyor bu program. Dünya ülkeleri Tayland'da bir araya geliyor ve herkes için eğitim konferansında bir söz veriyor. Diyor ki biz ülkeler eğitime daha çok önem vereceğiz. Bazı hedefler koyacağız önümüze ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çabalar harcayacağız diyorlar.
Peki Türkiye ne zaman dahil oldu?
Türkiye'de o zaman.
90 yılında.
Evet.
Evet.
Tabii ilk 10 yıl biraz yavaş bir gelişme izleniyor küresel çapta. 2000 yılında.
Yani verdikleri sözü tutamadılar.
Demeyelim ama biraz yavaş ilerliyor ve 2000 yılında diyorlar ki biz bir araya gelelim. Dakar'da, Senegal'de bir araya geliyorlar ülkeler, 169 ülke bir araya geliyor ve diyor ki hedefler belirleyelim, net somut hedeflerimiz olsun. Hı hı. Ve 6 tane hedef belirliyorlar.
Daha hızlı ilerleyebilmek için.
Evet, evet, biraz daha şablona oturtuyorlar. Hı hı. Diyeyim.
Nedir o hedefler?
2015 yılına kadar 6 hedefleri var. Bunların birincisi imkanları kısıtlı, dezavantajlı çocuklar için geniş kapsamlı okul öncesi eğitimin hı hı. sağlanması. İkincisi evrensel ilkokul eğitimi. Yani kız çocuklarının ve küçük toplulukların ücretsiz ve zorunlu eğitime ulaşması. Üçüncüsü genç ve yetişkin öğrenimine yönelik. Gençlerin ve yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. Dördüncüsü yetişkin okuryazarlığına ilişkin. Beşincisi cinsiyetler arasındaki denklik. Yani kız çocuklarının da tabii dünya çapında kız çocukları daha az okullaşıyor. Yani hı hı. okula daha az evet. gidiyorlar. Ve altıncısı da eğitimin kalitesinin yükseltilmesi. Aslında yani böyle somut 6 hedef koymuşlar ortaya ama.
Peki ulaşılabilmiş mi bu hedeflere 2000, ya da ne kadar ulaşılabilmiş?
Aslında 2015 yılının sonuna gelindiğinde çok iyi bir hani şimdi tek tek hani söyleyemeyeceğim. Hani
evet.
hangi ülke ne
tabii,
kadar ne boyutta
tabii,
ulaştı söyleyemeyeceğim ancak. İyi yani şöyle söyleyeyim %90'lık bir ortalama bir kesimin ülkelerin.
Şimdi katılan ülkelere baktığımızda bunu hı-hı. görüyoruz. Peki ülkemize baktığımızda?
Ülkemize baktığımızda da şimdi çok fazla farklı veri var. Yani farklı veri derken farklı mesela ilk öğretimde okullaşma bir hı-hı. veri. Kız çocukların okullaşması bir veri. Yetişkin okur yazarlığı bir veri. Hani ayrı
evet,
ayrı,
evet.
ayrı şeyler bunlar tabii ki. Her birinde tabii farklı gelişmeler kaydediliyor ve zaten 2015 yılına gelene kadar her yıl küresel eğitim raporları yayınlanıyor UNESCO hı-hı. tarafından. Kimi yıllarda bazı oranlarda düşüşler kaydedildi, bazı yerlerde gelişmeler kaydedildi ama sonuçta 2015'in sonuna gelindiğinde Türkiye'de, ülkemizde bu hedefi gerçekleştiren ülkeler arasında.
Hmm, evet.
Bu 6 hedefin genel olarak gerçekleştiren ülkeler arasında.
Evet. Çünkü bu hedefler çok önemli gerçekte.
Kesinlikle.
Çünkü gençlerin, çocukların, yetişkinlerin o temel eğitimden hı-hı. yararlanıyor olmaları bakımından. Hı-hı. Değil mi? Çok
kesinlikle.
Büyük önem arz ediyor.
Kesinlikle. Zaten Türkiye'de de bu 2000 yılından sonra bu hedefler belirlendikten sonra aslında çok ses getiren kampanyalar da oldu. İşte Haydi Çocuklar, Haydi
Ülkemiz
Kızlar Okula, Ülkemiz
açısından.
Açısından evet, Baba Beni Okula Gönder gibi. Hani bunlar çok bilindik programlar olduğu için hani bunları zikrediyorum. Yoksa çok yani ülke çapında çok farklı şeyler geliştirdi. Bütün sivil toplum örgütleri, hükümet, devlet, herkesin seferberliğinde birçok şey yapıldı. Ancak bunların işte en öne çıkanı, bilineni medyada Haydi Kızlar Okula ve Baba Beni Okula Gönder.
Evet. Şimdi bilgi ve deneyimler tabii ki paylaşılıyor, değil mi? Her yıl sonunda mı oluyor? Nasıl gerçekleşiyor bu?
Her yıl sonunda evet hani bir rapor yayınlanıyor. Epeyce kalın bir rapor.
Kabarık.
Evet, kabarık. Bütün ülkelerin yani UNESCO'ya üye olan bütün ülkelerin 195 ülkenin verileri diyeyim yayınlanıyor.
Evet.
Hani deniliyor ki örneğin eğitim örneğin kız çocuklarının okullaşmasına ilişkin şu ülkeler şu kadar gelişme kat etti. Ancak şu ülkeler biraz daha az gelişme kat etti gibi.
Peki az gelişme kaydeden ülkelerin ya da daha fazla gelişme kaydeden ülkelerin bir çalışması yapıldı mı? Neye göre yol kat etmişler ya da geride kalan ülkeler neye göre geride kalmışlar, nasıl geride kalmışlar? Yani öne geçmek için hedeflere daha fazla ulaşmak adına neler yapılabilirin çalışması da var mı?
Var tabii hani UNESCO zaten hani politika raporları hani dediğimiz şeyler üretiyor. Hani şu devletlere tavsiyeler veriyor. Üye devletleri hani diyor ki işte eğitimi geliştirmek için şunları şunları yapın. İşte mesela zorunlu eğitimin mesela ülkemizde de zaten zorunlu eğitim
Evet.
yükseltildi. Bu gibi tavsiyelerde bulunuyor tabii. Ama onun dışında aslında tabii sadece UNESCO'nun tavsiyesiyle olacak bir şey değil. Genelde ülkeler kendileri, kendi içlerinde sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil toplumla yani herkesin işbirliği içinde bir yani birçok çalışma yürütüyorlar tabii.
Evet. Şimdi Türkiye örneklerine dönersek yine o işte az önce Baba Beni Okula Gönder ve
Haydi Kızlar
Haydi
Okula
Kızlar Okula
gibi.
kampanyasından, projesinden söz edelim biraz da. Bu da çok önemli bir projeydi galiba. Bu anlamda hedeflere ulaşmadı. Çünkü cinsiyet eşitsizliğinin çözümü için gerçekten örnek bir proje bu, değil mi?
Kesinlikle. Tabii bu herkes için eğitim dediğimiz şey daha çok dezavantajlıların yani dezavantajlar
Derken?
dediğimiz kesim nedir? Okula erişimi zor olan hani fiziksel anlamda örneğin köyde
Evet.
yaşayanlar kız çocukları köyde yaşayan kız çocukları hani onların okula erişimi daha zor olduğu için daha çok onların okula erişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Tabii bu mesela Haydi Kızlar Okula kampanyasında Türkiye'deki kız çocuklarının okula gitmesine yönelik çalışmalar düzenlendi ve Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF'te ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttü bu konuyla ilgili ve zannediyorum evet 2005 yılına kadar ilk öğretimde cinsiyet eşitliğini sağlamaya ya sağlamayı amaçladılar ve bunu da sağladılar aslında.
Biz bu konuda yol kat
Tabii
ettik
tabii.
diyorsunuz. 1990 yılına bakıldığında öyle mi? 2000'de çizilen 15 yıllık yol projesiyle bu yolu kat ettik
Evet, kat
diyorsunuz.
ettik. Tabii şöyle 2015 yılının sonuna geldiğinde UNESCO'da gerçekleşen bir toplantıda yani UNESCO'nun 37. hatta genel konferansında şöyle bir şey söylendi. 2015 bitiyor. Evet bitti. Ama somut veriler de elde ettik. Somut sonuçlar da ortaya çıktı küresel anlamda. Fakat hala dünyada 774 milyon kişi okuma yazma bilmiyor denildi.
Evet. Yani tam hedeflere ulaşılmamış o zaman.
Evet hani çok
Evet.
böyle şey söylersek hani
Evet.
veriler üzerinden konuşursak
Konuşursak, evet.
küresel çapta çok büyük aşama kaydedildi. Evet ancak hala okuma yazma bilmeyen çok önemli bir kesim var. Tabii bu
bunun için yeni hedefler mi kondu?
Aynen öyle. Bunun için Birleşmiş Milletler 2015 yılı.
Yine 15 yıllık bir
evet, hedef. Evet, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri böyle ortaya çıktı biraz da. 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken 17 hedef koydu dünya. Yani tüm dünya ülkeleri bir araya gelip 2030'a kadar şu hedefleri gerçekleştirelim dendi. Ama bu sefer sadece eğitim özelinde değil, açlığın yok edilmesi, yoksulluğun yok edilmesi,
çok güzel bir yaşam. Dünyadan söz ediyoruz yani.
Evet, evet, yani tabii bu keşke evet, hepsi hemen gerçek olsa.
Gerçekten öyle. Peki siz Türkiye Milli Komisyonu olarak neler yapıyorsunuz bu hedeflere ulaşma bazında, çalışmalarınız nelerdir?
Şöyle söyleyeyim şimdi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun en temel görevi ülkeye danışmanlık, temel görevlerinden biri diyeyim. Danışmanlık sağlamak. Yani ülkemizde ki yani devletimize, sivil toplum kuruluşlarına, buradaki bir nevi UNESCO Genel Merkezi ile, yani Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezi ile Türkiye arasında bir köprü oluşturma. Ülke içinde bir farkındalık yaratma gibi, hani temel görevlerimizi bu programlar üzerinden yapıyoruz. Örneğin bu herkes için eğitimin her yıl yayınlanan raporlarını biz Türkçe'ye çeviriyoruz ve sunuyoruz. Hani bunu hem web sayfamızda yayınlıyoruz.
Kimlere sunuyorsunuz, kimlere ulaşıyor diye soracaktım.
Web sayfamızda yayınlıyoruz, yani yayınladık şimdiye kadar. Tabii ben bu 2015 hedefleriydi bunlar. Evet. Hani aslında bitti tarih olarak. Şimdi bir sonrası 2030 hedefleri. bu küresel eğitim raporlarını biz Türkçe'ye çevirdik ve yayınladık. Ve ilgili kurum kuruluşlarla paylaştık. Yine bu genel konferanslarını, UNESCO genel konferanslarını takip ediyoruz. Takip etmek derken bizzat orada bulunarak, UNESCO'da genel merkezde bizzat bulunarak, orada toplantılara katılarak, ülke olarak, söz alarak, ülke olarak. O şekilde.
Çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Peki yine ülkemize baktığımızda, hani ayırmıştık erken çocukluk dönemi, genç ve yetişkin, yetişkin okur yazarlık, cinsiyetler arası denklik ve eşitlik diye. Şimdi bunlar arasında baktığımızda hangisinin bizde geride kaldığını görüyoruz acaba?
Yani aslında şöyle, şimdiye kadar çocukların okula erişimi konusunda çok gerçekten büyük yol kat edildi ve çok iyi sonuçlar elde edildi, ama şimdi de şöyle bir şey söz konusu. Yani evet, bu çocuklar eğitime artık erişebiliyor, okula gidebiliyor, ama devam edebiliyorlar mı? Yani sürdürülebilirlik söz konusu mu?
Evet.
Evet, okula kaydoluyor.
Zaten 2030 hedeflerinde de o var, sürdürülebilmek. Evet.
Yani evet, kaydoluyorlar, evet çocukların bir ulaşımı var okula, ancak devam edebiliyorlar mı? Tabii bu durumda da okul terkleri meydana geliyor. Okul terkleri var maalesef, hani şu an bir istatistik gibi veri veremeyeceğim ama.
Evet.
Okul, hani tamam, bu çocuklar okula erişti, bundan sonra devam edebilecekler mi? Ve tabii bu eğitimin içeriği, yani kaliteli eğitim, tamam eğitime erişebiliyorlar ama kaliteli bir eğitim edinebiliyorlar mı? Hani şimdi de tabii bunlar odak noktası haline geldi.
Evet, her biri aslında üzerine bir şey koyarak devam ediyor ki olması gereken de, en güzeli de bu olsa gerek.
Kesinlikle.
Peki bu çerçevede baktığımızda 2000 ile 2015 yılı arasındaki hedeflere baktığımızda, daha sonra 2015'teki 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımızda neler görüyoruz, neler söyleyebiliriz acaba? Neredeydik, nereye geldik, nereye gelebileceğiz 2030'da?
Aslında şöyle,
yani okur yazar oranımız tamamen hepimiz okur yazar olabilecek miyiz? O oran kalmamış olacak mı?
Tabii gönül ister ki.
Evet.
Evet, hani umarım öyle olur ama göreceğiz yani, yani inşallah. Yani şöyle söyleyeyim, 2015'e kadarki hedefler herkes için eğitim hedefleriydi. Ama 2030'a kadar olan hedefler sadece eğitim değil, hani dördüncü hedef olarak eğitim, nitelikli eğitim hatta. Ama bunun dışında dediğim gibi, hani yoksulluğa son, açlığın yok edilmesi, sağlık ve refah,
Tabii daha farklı hedefler de eklendi.
Evet, kesinlikle. Bunlar var tabii. Bunların hepsi gerçekleşirse tüm dünyada çok daha güzel bir dünyada yaşamamız mümkün.
Evet.
Ne kadar gerçekleşebilir?
Şimdi 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında daha farklı şeyler de var. İklim değişikliğiyle mücadele bile var galiba, değil mi?
İklim değişikliği tabii aslında çok önemli bir gündem konusu. Hani şu an artık bizzat yaşıyoruz bile.
Evet.
Yani sadece hani bir...
Barış ve adalet ki o da en önemlilerinden.
Kesinlikle.
Galiba, değil mi? Evet. Cinsiyet eşitliği, kaliteli eğitim, istihdam ve ekonomik büyüme. O da gerçekten çok önemli. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar derken 17 madde galiba sıralanmış bununla ilgili.
Tabii bu 17...
Önceliklerine göre.
Evet, bu 17 hedefin alt hedefleri de var aslında. Hani bunların altına bakarsak 169 tane de alt hedef var. Yani bu kaliteli eğitim dediğimiz şeyin altında tek tek hani hedef 1, 2 diye hani sıralanan.
Hedefler çok büyük ama çok güzel hedefler. 2015'e kadar ki hedefler doğrultusunda Türkiye'nin geldiği noktanın diğer UNESCO'ya üye devletler arasında iyi bir seviyede olduğundan söz ettiniz. Evet. Umarız 2030 hedeflerine de en kısa zamanda ulaşmamız dileğiyle buradan çok güzel bir şekilde yine dinleyicilerimizle bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini konuşmak dileğiyle diyelim ve bugün için size çok teşekkür edelim.
Ben
sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Sayın Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. 5:28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir telefon konuğumuz var Hayatın Sesleri'nde. Yazar Sayın Uğur Kökten bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk.
Evet, kadınlardan esen rüzgar, değişik bir çalışma, sıra dışı bir çalışma eser aslında. Şimdi birazcık bu sanatçı kadınlar ve yapıtlarını konu eden bir eser, dinleyicilerimize birazcık söz etmiş olalım. Şimdi sıra dışı dedim, birazcık söz eder misiniz? Kadınlardan esen rüzgar ne taraftan esiyor? Hangi rüzgar kadınlar var içerisinde? Nasıl yola çıktınız bu kitabı hazırlamak üzere?
Efendim bu her yönden esen bir rüzgarın çok zor olsa dar bir hacimde birleştirilmesinden oluşuyor. Çeşitli tarihlerde yazmış olduğum kadınlarla ilgili denemeler. Şüphesiz bu bir yani her kadını konu alan bu denemeler farklı zamanlarda yazıldı. Çeşitli vesilelerle ve değişik tarihlerde. Mesela içinde savaş, siyaset, sanat, sanat derken resim, müzik, sinema, tiyatro var, yazı dünyası, hatta bir belediye örneği de var. Şimdi ben gene bu kadınları bahane edip bildiğimi, gördüğümü, düşündüğümü, hissettiklerimi, yani bir bakıma anıları yazdım. Bu sıralamanın son şeyine gelince, son maddesine gelince, bunlar da tarihimizdeki kadınlardan toplumumuza, kentimize yani İstanbul'a armağan edilmiş değerlere, kadın çeşmelerine bir çeşit teşekkür amacı güdüyor. Ve en sonuncu hisarlı kıza gelince o bir çeşit Beykoz bölgesine bir güzelleme, bir övgü bu isim altında bu şekilde bir antoloji sayılabilir.
Evet. Kaç kadın var efendim?
Burada 18 tane yerli kadın var. Yani bizim memleketimizden. Evet. Yabancılardan da 6 tane var. Ve bu kadar toplam olarak. Fakat ben 5 tane eksik bıraktığımı çok acıyla gördüm. Sonra bunu da konuşmamızın sonunda söylesem olabilir değil mi efendim?
Elbette, elbette. Şimdi toplamda 18'i ülkemizden olmak üzere 24 evet. kadın var dediniz. 5'i de eksik evet. üzüntüyle fark ettim dediniz. Şimdi evet. Bu kadar kadının arasında tabii hep farklı dönemlerde yazdığınız denemeler bunlar. Hepsinin evet. bir ortak noktası ya da birbirinden ayıran en önemli noktalar var mı sizin keşfettiğiniz?
Efendim... Başta Kurtuluş Savaşımızdan da izler ve anılar taşıyan ve bizi 30'lu yıllara bağlayan Halide Edip var. Onun mektupları var ki Türkiye'de bu mektuplar henüz kitaplaşmamıştır hala. Ondan sonra bir başka yazar Adalet Ağoğlu var. Sonra yabancılardan iki yazar bunların birine ben Paris'te karşılaşmıştım. Simone de Beauvoir, bir başkası da Amerikalı Lillian Hellman. Onun oyunları da hem Ankara'da hem İstanbul'da oynadı. Özellikle Ankara'da oynayan 1983 aralığında Tomlis Uyar çevirisiyle sahnede yer almıştı. Ve adı Julia isminde Işık Yenersu oynamıştı. Daha sonra da İstanbul'da bu oyun tekrar edildi bir yıl sonra 84 başında. Onun evet. dışında şimdi... ressamlardan mı? epeyce var. Aşağı yukarı 6 kadar ressamımız var. Bir tanesi Neşe Erdok ki yakında birkaç gün önce Aydın Doğan ödülü kazandı. Bestelere geçti. Sonra genç yaşta yitirdiğimiz Hale Asaf var. Sonra Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım var. Ve Fatma Tülin, Tiraje Dikmen ki Paris'te o. Güldem Kut, Neşrin Sağlam, Figen Aydın Taşbaş gibi ressamlarımız var. Bir de hem sinema oyuncusu hem öykü yazarı Semra Özdamar var. Bu şekilde kabaca bir çerçeve çizebiliriz.
Evet. Şimdi saydığınız isimlere bakılırsa hepsi zamanının güçlü kadınları. Şimdi kadınlar kendi sorunlarını kendileri çözmek gibi bir yeteneğe de sahipler. Bunu görebiliyor muyuz kitaptaki tüm kadınların öyküsünde ya da sizin o denemelerinizde?
Ben onları bana yansıyan veya dışarıya yansıyan izleriyle, etkileriyle verdim. Yani kendimden bir şey eklemedim. Ben ancak bir yani bu etkiyi alan birisi olarak bunu aktardım. O bakımdan onların benim söylediklerim onların doğrudan doğruya kendi bıraktıkları izdir, üründür yani.
Evet. Peki o izler çerçevesinde bunu görebiliyor muyuz? Kendi sorunlarını kendileri çözme yeteneğine sahip olduklarını demek istedim ben de.
Şüphesiz onları elbette bence görüyoruz. Hatta belki ben yeterince tam yansıtamamış da olabilirim. Böyle de düşünülebilir yani. Ve hem zaman içinde hem coğrafya içinde değişik kadınları aktarabilmek belki başkalarının daha önce düşünmediği şeylerdi. Bunlardan bir tanesi mesela İkinci Dünya Savaşı sırasında çocukluğunu yaşayan Anne Frank vardı. Ve Nazi rejimi altında büyük şeyler, rahatsızlıklar geçirmiş birisi. Bunu Ankara'da bir Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili bir toplantı sırasında ben bir kere daha hissettim. Çünkü Belçika'da bunun kaldığı evi görmüştüm. Anı kitabını okumuştum ve şeyde de Ankara'daki Filistin'le ilgili törende de bir kere daha onu hatırladım. Yani bana yıllar sonra bir etkisini sürdüren bir insan olarak şey yaptı, beni işgal etmiş oldu, ben de onu aktarmış oldum.
Evet, şimdi gelelim o 5 eksik kadına, eksik gördüğünüz kadına. Kimlerdi onlar?
Eksik gördüklerime gelince, efendim bunlardan herkes için geçerlidir. Bunlardan birisi benim ortaokul öğretmenimdi ve Vedat Türkali'nin eşiydi.
Hı hı.
Merih Hanım benim öğretmenimdi. Çocuklarını biliyorsunuz, birisi Barış Pirasan. Öbürü Deniz Türkali, o da oyuncudur.
Evet.
Ve her çocuğun, gencin yani öğretmenine karşı bir vefa borcu var. Ben Meri Hanım'a, öğretmenime bunu yapamadığım için, ya bu kitapta yapmayı unuttuğum için bunu yazmak istedim. Bir ikinci husus benim cezaevi arkadaşımdır. Reha İsvan. Birkaç gün önce eşi Ahmet İsvan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Vefat etti. Birkaç gün önce Reha İsvan da Barış Derneği dolayısıyla kelepçeli olarak duruşmaya getirilmişti. ve kelepçesini daha sonra çözmek isteyen yetkililere karşı dedik ki bunlar benim onur bileziklerimdir dedi. O, bu sözünü onun hiç unutamıyorum. Yani ve bir insanın bu şekilde bir yol arkadaşı olmuşsa onu da çıkarması gerekir diye düşünüyorum. İkisi böyle. Üçüncüye gelince üçüncü herkes için geçerli olan bir kişilik sayılabilir. O da bizlerin annesi.
Evet.
Ana da burada yazık ki unutulmuş bir portre. Bunu da bu arada söylemek lazım. Bir tarihte şunu da ilave edeyim. Unutulanlar bunlar benim gözümde. Bir tarihte Samet Ağoğlu'nun bir kitabından çok etkilenmiştim. Babamın Arkadaşları isimli bir kitap. Herkes bilir aşağı yukarı. Burada Samet Ağoğlu babasının dönemindeki onun yaşıtı sayılabilecek kişileri hiç isim vermeden kitabında anlatmıştı. Hatta ben bile babama sormuştum. Acaba bunlar falan, bu yazı kim, öbür kim falan diye. Ben de bundan yola çıkarak böyle hiç isim zikretmeden bir portre çizebilir miyim diye iki tane portre yazdım. Bunlar da burada var. Bu portrelerden bir tanesi kendisiyle o sırada beraber çalıştığım Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik idi.
Evet.
Öbürünün ismini artık ben de unuttum. Çeşitli kişilere mal edilmiştir o yazının kim olduğu.
Evet. Dolayısıyla o unuttuğunuz 5 kadın ve devamı gelecek birkaç kadınla birlikte kim bilir kadınlardan Esen Rüzgar 2 olarak dinleyicilerle, okuyucularla buluşabilir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için yeni çalışmalarınızı, yeni denemelerinizi bekliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Sağ olun efendim.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kadınlardan Esen Rüzgar kitabının yazarı Sayın Uğur Kökten'le birlikteydik Hayatın Sesleri programında. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Sabah yeri ılgıt ılgıt eserken seher vakti bir güzele vurdum. Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, kucan kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Mor menekşe nergiz dizmiş boynuna, kuşluk vakti aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Akşam oldu, gün kavuştu sessizce. Dedi güzel, ayrılık vardır bize. Uzakta bir baykuş öttü gül bahçemde, diken bitti seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer ince bele, can kurban tatlı dile, seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer ince bele, can kurban tatlı dile, seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, can kurban tatlı dile, seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, can kurban tatlı dile, seher vakti.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Nihayet kucağımdasın. Minicik burnun, kısa sürelerle araladığın gözlerin, sütüme acıktıkça aralayıp ince çığlıklarla seslendiğin küçücük ağzın, yumuk yumuk ellerin ayaklarınla kollarımdasın. Bu anı nasıl bekledim bir bilsen, hem de yıllarca. Küçük bir kız çocuğuyken başladı sana dair düşlerim. Görünüşte oyuncak bebeğimle oynuyordum ama aslında seni hayal ediyordum. Bakma böyle söylediğime. O zamanlar ben bile farkında değildim bunun. Şimdi anlıyorum. Sonra büyüdüm, bir adamla tanıştım. Sevdim, sevildim ve evlendim onunla. Yani babanla. Sana dair düşlerime ortak oldu baban. Gerçi biraz fazla beklettin bizi. Bir türlü gerçeğe dönüşmedin. Ama baban da ben de istiyorduk seni. Hem de çok. Bir de baktık ki yıllar hızla akıp gidiyor ve sen bize nazlandıkça nazlanıyorsun. Yeri gelmişken söyleyeyim. Adın bu yüzden Naz. Ne diyordum? Evet. Baktık ki yıllar akıp gidiyor ve sen bize nazlandıkça nazlanıyorsun. Seni bu nazından vazgeçirmenin yollarını aramaya başladık. Bir doktora gittik. Sana kavuşmanın pek çok çözüm olduğunu söyledi bize. En uygun çözüm için bu kez üçümüz, ben, baban ve doktorumuz bu düşü gerçeğe dönüştürmek için çırpınmaya başladık. Sonunda bir gün senin müjden geldi. O müjde seninle birlikte 9 ay büyüdü, gelişti, hayata hazırlandı karnımda. Ve işte kucağımdasın. İkimiz de yorgunuz galiba biraz. Ne dersin? Yok, endişelenme. Geçici bu tatlı yorgunluk. Biraz dinlenip bunu atlatır atlatmaz bütün güzelliğiyle paylaşmaya başlayacağız hayatı. Paylaştığımız her anda sana neler neler öğreteceğim. Şarkılar söyleyeceğiz, oyunlar oynayacağız, seni sevgiyle büyüteceğim. İşte yine düşler kuruyorum değil mi? Ama bu kez farklı. Bu kez gerçeğe an kadar yakın. Çünkü bu kez seninle paylaşıyorum sana dair düşler kurmanın güzelliğini. Hayat için bir müjde, benim içinse bir mucizesin sen. Beni bütünleyen, hayatın ve aldığım her nefesin anlamını değiştiren, hatta kendi annemin duygularını daha iyi anlamamı sağlayan bir mucize. Bakma öyle büyük göründüğüme. Ben de bir annenin yavrusuyum sonuçta. Biliyor musun? Tıpkı benim bir zamanlar anneme koştuğum gibi, senin de o minicik adımlarınla bir sevinç olup bana koşacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sana söz veriyorum, her kucaklayışta seni saran sevgi olacağım. Uykularımı çoktan adadım uykularına. Ben senin masal korkularına geçit vermeyen nöbetçiyim. Şefkati yaşatarak öğreteceğim sana. Hayatın emek vermek olduğunu da. Birlikte çözeceğiz nice sırrını zamanı. Bazen satır satır okuyacağımız masal kitaplarıyla, bazen zamanı bile unutacağımız oyunlarla. Ama sen sır olmayacaksın benim için. Karnın aç mı, tok mu bileceğim. Kapıyı açtığımda mutlu musun, mutsuz musun seseceğim. Gün olacak kulaklarımda çınlayacak çocuk kahkahaların. Gün olacak huysuzca çatılacak minicik kaşların. Fakat ben sana hep gülümseyeceğim. Çünkü şu minicik varlığınla bile hayatımdaki en büyük mucizemsin sen benim. Ötesi yok. Ben anneyim. Ben senin annenim. Ömrüme hoş geldin tatlı meleğim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte haftanın ilk günündeki birlikteliğimiz başladı demiştik ama göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor zaman, sonuna geldik bile. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Yayını sizlere ulaştıran arkadaşım sevgili Cihan Aktepe'ydi ve spikeriniz ben Nilgün Duruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam.